أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Rabbim, girdiğimiz yere sadakatle, güzellikle, doğrulukla girdir. Çıktığımız yerden sadakatle, güzellikle, doğrulukla çıkar. Bize bu sadakati sürekli koruyacak bir akli, zihni, kalbi, güç ver ya Rabbi. Amin. Amin. Değerli kardeşlerim, Esma derslerimizin birinde daha Rabbim beraber olmayı lütfetti. Bundan dolayı hamd ediyorum. Gördüğünüz gibi ben de teknolojilendim. Biraz sakil kaçıyor ama ne yapayım, daha fazla direnemedim efendim. Onun için sağ olun, var olun. Bağışlayın. Aslında yazının yerini almamalı. Yazı da bir keramet görüyorum ben. Yani el yazısında. وَلَا تَخُطُّ بِيَم۪ينِكَ diyor ya, sağ elinle yazmış değildin. Gerçi sağ elinle burada da yazıyorsun. Ama o harflerin oraya gelişi ve orada kalışı bana daha bir güven veriyor nedense. Yani elinizle kağıtlara harflerin yazılışı sanki insanlıkla yaşıt bir mirasın devamı gibi geliyor. Onun için bu sanal ekranlarda harflerin duruşu bana o tatmin hissini vermiyor bir türlü. Onun için belgeler kalmalı. Yani yazı devam etmeli. Ama tabii bu da ayrı bir imkan, ayrı bir kolaylık oluyor hiç şüphesiz. Bu ders farklı bir ders. Esma dersleri içerisinde. Zira Esma derslerimiz içerisinde bu dersin konusu aynı zamanda bir hadis nasıl tahlil edilir sualinde cevabı. Onun için dersimizin büyük bir bölümü teknik olacak. Şimdiden zihnen hazırlıklı olmanızı istirham ediyorum. Yani bu bir hadisin tahlili olduğu için teknik kavramlar çok kullanılacak. Istilahlar kullanılacak. Muhtemelen altyapısı olmayan güzel kardeşlerimiz biraz sıkılabilirler. Ama zaten altyapının oluşması da böyle olur. Yani bir ilk olacak. İlkler biraz zordur. Ama daha sonraki ilk olmayacak. Onun için lütfen can kulağıyla dinleyelim, anladıklarımızı anlayalım, anlamadıklarınızı anlamak üzere zaten zihniniz bir yere depoluyor. Çünkü kulak aşinalığı gerçekleşince 1-2-3'ten sonra bakıyorsunuz anlamaya başlamışsınız. Anlamak da adeta zihnin sindirmesi manasına geliyor. Onun için bazı şeyleri zihin hemen sindirmiyor. Bunun için Heidegger'in geviş getirme diye bir ifadesi vardır. Epistemolojik bir ifade olarak kullanır, bilgi bilimsel ifade olarak kullanır bunu. Yani hani diğer şuursuz kardeşlerimiz yerler otu, ondan sonra da geri getirirler, onu iyi bir sindirirler. İnsan da zihni bazen bilgiyi yer fakat sindiremez. Onu daha başka bir zaman geri getirip sindirmesi lazım. Onun için bu bilginin sindirilmesi meselesi apayrı bir mevzu. Ama bu gibi altyapısı olmayan kardeşlerimize ağır gelecek olan ıstılahi ağırlıklı derslerin bir zaman sonra kolaylaştığını düşünüyorum. Çünkü öğrenmek böyle bir şey. Zaten öğrenmek tereddüdü zihn alel eşya zihnin eşya üzerinde sürekli tereddüt etmesi değil Türkçedeki. Tık tık tık tık tık tık tık vurması. Tereddüt budur zaten. Efendim? Yani bir suyun mermere damlaması gibi zihnin şey üzerinde sürekli vurması, durması orada. Orada dura dura dura zihinde yer ediyor. İşte o bilgi oluyor, ilim oluyor daha doğrusu. Esma-ül Hüsna hadislerinin değerlendirilmesi. Dersimizin başlığı bu. Esma-ül Hüsna hadislerinin dedim ama aslında Esma-ül Hüsna hadisinin demem lazım. Çünkü bize kadar gelen birçok rivayet olsa da aslında o rivayetin kaynağı tekse o rivayette tek kabul edilir. Onun için hadislerdeki çoğalma böyle izah edilmiştir. Mesela elimizde yaklaşık hadis sayısı 1 milyonu aşkındır. Fakat gerçekten Efendimiz 1 milyonu aşkın söz mü söylemiştir? Bunu matematiksel olarak da vurduğunuzda imkansızın ötesindedir. Yani Efendimizin vazifelerini, gecesini, ibadetini, uykusunu, nasihatını, savaşlarını, cihadını, namazını, orucunu, ailesiyle olan halvetini çıktığınızda zaten konuşma süresi bellidir. Maksimum süresi bellidir. Dolayısıyla bir insan ömür boyu konuşsa o konuşma süresi içerisinde ne kadar söz söyleyebilir? Bu ayrı bir mesele. Fakat zaten buna böyle yaklaşmaksızın da hadislerin sayısı üzerinde bir şeyler söylenmiş. Muhakkik ulemamız, konunun uzmanları hadislerin gerçekte Allah Resulü'nden merfu olarak ref edilmiş, Resulullah'a ulaşmış, ondan merfuan bize gelen, ona dayanarak bize gelen hadislerin kaç olduğu üzerinde ciddi kafa yormuşlar. Mesela Bukhari kendi sahihinde 7000 küsür mükerrerle birlikte hadis alır. Fakat Bukhari bunu 600.000 hadisten seçtiğini söyler. Ahmet bin Hanbel daha acayip bir şey söyler. O 1 milyon hadisin içinden seçtiğini söyler. Müsned'in. Vesair. Peki nasıl olmuştur bu? Ahmet bin Hanbel'in öyle olması boşuna değil. Ahmet bin Hanbel İmam Şafii'nin öğrencisi. Yani bir nesil sonra öyle aritmetik değil, geometrik bir artışla karşılaşıyoruz ki çoğalıveriyor, çatallanıveriyor. Peki nedir bunlar? Aslında nedir? Bir tek asıl ravi var. Bu ravi İbn Abbas olsun. Bu raviden duyan 4 ravi var. 4 ravi var. Aslında rivayet ettikleri hadis İbn Abbas'tan rivayet edilen hadis. Allah Resulü'nden duyan o. Eğer gerçekten öyleyse. Ondan 4 ravi var. Bu 4 raviden her birinden duyan 10'ar ravi var. Şimdi bu hadis etti mi? 40. 40'ın üzerine 4 daha ekleyin 44. Bir de İbn Abbas ekleyin 45. Yani 45 hadis olarak kaynaklara girmiş. Fakat aslında bu bir hadis. Hatta bir sonraki kuşağa da katılabilir, katabiliriz. O zaman bunun muhtemelen 100 ila 400 arasına çıkması da mümkündür. İşte böyle. Onun için hadislerin aslını Allah Resulüne merfuan dayanan hadislerin aslını araştıran alimlerimiz 4500 rakamını ortalama olarak verirler. Ki çok makuldür, çok şeydir. Ben Allahu Alem bunu 6000 rakamını yuvarlıyorum zihnimden tabii. Ya bunun adeta Kur'an'ın ayet sayısıyla bir tetabuku olabilir diye düşünüyorum. Hakikaten bu mümkündür. Ama işte bu kadar. İşte bu kadar. Burada bir örneğiyle karşı karşıyayız. Esmaül Husna hadisi. Bu hadisin tüm varyantları gelip bir kişide toplanıyor. Ebu Hüreyre. Radıyallahu anh. Ebu Hüreyre biliyorsunuz Hayber'in fethinden hemen sonra veya hemen önce geldi ve Müslüman oldu. Allah Resulü ile beraber 3 yılını geçirdi. Mükessirundandır, müksirundandır. Müksirundandır. Yanlış kullanmayayım. Yani çok hadis rivayet edenlerdendir. Ondan bize kadar gelen hadis sayısı diğer sahabi efendilerimizin tümünden gelen hadis sayısına daha fazla. Nedendir suali etrafında? Çok kafa yorulmuş, çok şeyler söylenmiş, hatta eleştirel yaklaşanlar da olmuş, aleyhte şeyler de söylenmiş. Hiç şüphesiz ki Ebu Hüreyre'nin buna verdiği cevap, ki kendi yaşarken aslında bu ithamlar ve eleştiriler yöneltilmiş daha hayattayken, kendisi sizler bağ bahçe ile meşgulken, işinizle gücünüzle meşgulken ben Allah Resulü ile beraberdim demiş. Yani cevabını böyle vermiş. Tabii bu cevabın da kurtarmadığı kadar bir sayı varsa önümüzde, bu durumda biraz da başka saiklere bağlıyoruz bunu. Nedir o saikler? Hiç şüphesiz ki uydurma mekanizması çalışırken bu mekanizmayı çalıştıranlar kimin adına uyduracaklardı? En çok hadis rivayet edenler adına uydurmak daha makuldü. Onun için de en çok rivayet edenler adına senet dizdiler. Dizip koştular ve bunun herhalde sorumlusu bu sahabiler addedilemez. Bu haksızlık olur. Ama efendim onlar adına uydurulmaları da belki onların bu konuda biraz ince eleyip sık dokumayan tavırlarına belki küçük verilmiş küçük bir uyarı cezası gibi de algılanmalı. Mesela İmam Malik diyor ki Ömer içinde sünnet olmayan hadislerin rivayetine karşı çıkardı. Çok ilginç bir açıklama bu. İçinde sünnet olmayan hadislerin rivayetine. Ha, her hadis sünnet değildir. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Her hadisin içinde sünnet yoktur. Bunu öğrenmiş oluyoruz. Bazı hadislerin içinde sünnet vardır. Sünnet nedir? Hayata ilişkin olan, orijinal olan, dinde konulmuş olan, daimi olandır. Yani sünnetin tarifi içinde bu unsurlar olmazsa olmazdır. Hayata ilişkin olacak, davranışa ilişkin olacak. Çünkü davranışla alakalıdır sünnet. Daimi olacak, orijinal olacak, dinde konulmuş olacak. Onun için mesela fıtratın sünnetleri vardır. İşte aslında sakalımız bir fıtrat sünnetidir. Bu insanlıkla yaşıttır. Ama Efendimizin koyduğu sünnetler vardır. Bahusus Efendimizin koyduğu sünnetler. Efendimizin koymayıp da insanlık sünnetine Efendimizin ayrıca sahip çıktığı sünnetler vardır. En nikahu sünneti. Femen rakibe an sünneti feleyse minni. Nikah Efendimizle mi başladı? Değil. Nikah insanlık tarihiyle sözleşme. Fakat Efendimiz o benim sünnetimdir diyor. Nedir? Ben bu insanlık sünnetine bizzat sahip çıkıyorum. Manasını kullanıyor. Yine 5 şey veya 7 şey veya 10 şey. İşte vücutta bazı temizlik noktalarını kastederek, işte tırnak kesmeyi de buna dahil ederek Efendimiz'den nakledilen o meşhur rivayet. Burada bu nedir? Hazreti İbrahim'e atfediyor bunu. İbrahim'in sünnetini Efendimiz'le sürdürdüğünü söylüyor mesela burada. Efendim. Yani ama bakıyorsunuz bambaşka bir alanda bambaşka bir sünnet koyuyor. O nedir? İşte itikaf sünneti Efendimizin koyduğu bir sünnet olup çıkıyor. Efendim. O sünneti vazbe yani vazgeçmediği sünnet. İşte haza sünnet dediğimiz bir hadise orada çıkıyor. Orada ortaya çıkıyor. Bunun gibi yani birer örnek verdim anlaşılması için. Hazreti Ebu Bekir'den 20 civarında, 20'ye yakın hadis nakledilir. Oysa Hazreti Ebubekir Efendimizle neredeyse 23 yıllık vahiy sürecini beraber geçirmiş olan bir sahabi. Bu ümmetin emini kabul edilen Ebu Ubeyde. Ondan 17 hadis nakledilir. Efendim. Yani Efendimizin yanında bir ömür geçirmiş olan sahabiler bu konuda daha titiz. Demek ki sahabenin yaklaşımları da farklı farklı bu konuda. Demek ki kendilerini farklı konumlarda görevlendirmişler, farklı alanlarda ihtisas kazanmışlar demek daha yerinde olur. Daha yanlış anlaşılacak bir şey söylememek için kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Bu hadis Ebu Hüreyre dışında Selman-ı Farisi, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Ömer ve Hazreti Ali'den de farklı şekillerde rivayet edilmiş. Fakat bunların hepsi zayıf kabul edilmiştir. Hiçbiri sahih derecesine ulaşmamıştır. Dolayısıyla belki bazı hadis alimlerinin zayıflar birden fazla olursa birbirini teyit eder, birbirini pekiştirir, kuralı gereğince bunu pekiştiren bir şey gibi görülebilirse de ben bu kuralın çok da sıhhatli bir kural olmadığı kanaatindeyim usulde. Ebu Hüreyre rivayetinin en sahih versiyonu ise Bukhari ve Müslim'in naklettiği sahihlerinde yine İbn-i Hibban, hani Et-Takasim vel-Enva sık sık zikrederim, İbn-i Hibban'ın sahihidir, sahih sahibidir. Tıpkı Bukhari ve Müslim gibi bir sahih de İbn-i Hibban yazmıştır. İbn-i Huzeyme yine sahih sahibidir, hatta onlardan öncedir. Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Hanbel gibi birçok hadis musannifinin mecmualarında da yer almış bu hadis. Hadisi okuyalım. İnne lillahi 99 isme. Hiç şüphe yok ki veya elbette veya çünkü, yani çünkü diye çevirdiğimizde karşıdan biri bir şey sormuş. Onu anlarız. Allah'ın 99 adı vardır. فَمَنْ اَحْسَاهَا فَقَدْ دَخَلَ الْجَنَّةِ Kim bunları ihsa ederse o cennete girdi bilsin kendini. Cennete girmiş bilsin. Bukhari ve Müslim'deki versiyonunu naklettim. Rivayetin varlığının niçini üzerine birkaç cümle söylemek istiyorum. Muhataplardan bazıları bu isimlerin sayısı üzerinde yoğunlaşmış olmalı ki Allah Resulü zımnen asıl üzerinde durulması gereken alanın sayılar değil bu olduğunu, yani Allah'ın esması olduğunu ima etmiş olsa gerektir. Yani bu cümleyi niye kurdum? Allah Resulü hadisleri öyle durup dururken sebepsiz, gerekçesiz, kafama esti diye söylemiyor. Siz nasıl konuşuyorsanız Allah Resulü de öyle konuşuyor. Yani hayatın içinde bu sözü söylemesinin bir yeri var. Sanki bu söz işte boşluğa yazılmış gibi geliyor bize. Zaten hadis rivayetindeki zaaf bu. Yani boşluğun içinden geliyor gibi. Yok böyle bir şey. Bunun bağlamı nedir? Onun için nasıl ki ayetlerde sebebi nüzul varsa hadislerde sebebi vürut var. Sebebi vürut ilmi diye de bir ilim var. Bu konuda yazılmış eserler de var. Çok olmasa da. Sebebi vürut nedir? Bu hadisi Resulullah'ın söyleme sebebi. Hangi bağlamda, ne yaparken, hangi durumda, hangi zaman ve zeminde söyledi? Bu mühim. Bunu bilmediğimiz zaman, yani bir ibarenin, bir ifadenin bağlamını bilmediğimiz zaman ayaklarının bastığı yeri bilmiyoruz. Ayaklarını bastığını bilmediğimiz zaman, o yeri bilmediğimiz zaman da onu anlayamıyoruz. Çünkü boşlukta kalıyor. İnsan zihni mutlaka bir sözü bağlantılarıyla kavruyor. Bir eşyayı da öyle değil mi? Fon düşünün. Fon. Aslında Göz resme bakar. Fakat mutlaka bir fon içinde olur resim. Fonu fark etmez gibi durur. Fonun içinde olduğu için fark etmez gibi durur. Aslında fon olmasa o resmi görmez. Onun için zihin her şeyi fon içinde algılar. Fon içinde algılar. Bir bağlantı noktasıdır. O fonun üstünde duruyor. Bağlantı noktası olmaksızın zihin algılayamaz, anlayamaz. Onun için sebebi nüzul fondur. Sebebi vurut fondur. Arkadaki fondur, perdedir. Eğer bir görüntü yansıtacaksanız önce bir perdenizin olması lazım. Perde yoksa görüntü yoktur. Onun için o perdedir. Perde asıldır aslında orada. Onun için sebepler önemlidir. Zaten sebebi nüzul, sebebi vurut. Nüzul ve vurut değişiyor ama sebep değişmiyor. Sebep, yani aslında onu doğuran rahim. Onu doğuran şey. Sebepler olmadan gayeler anlaşılamıyor. Ve her şey bir sebebe mebni oluyor. Hele insan konuşurken boşuna durduğu yerde konuşmuyor. Hele bu peygamberse öyle. Yani kafama esti söyledim. Değil tabii ki. Mutlaka bunların söylendiği bir fon var. Peki Efendimiz böyle bir şeyi neden söylemiş olabilir? Bir kere fakir, Efendimizin hadislerinin mutlaka ve mutlaka Kur'ani bir aslı olduğuna inanıyorum. İnşallah bu konuda ömrüm olur, nefesim yeterse size bir 40 hadis sözü veriyorum. Ama bu 40 hadis piyasadakiler gibi değil. Kur'an'da her biri bir ayeti tefsir eden 40 hadis. Nasıl Efendimizin hadisleri Kur'an'ın beyanıdır? Bu tarif bana ait değildir. Alıntı ahlakı gereği tarifin sahibini rahmetle analım, Şatıbi'ye aittir. Efendim, evet. İnneme sünne hâhiye beyanun lil vahy. Sünnet, vahyin beyanıdır. Bu kadar. Bu kadar net, beyanı. Çünkü لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ kendilerine indirilmiş olanı insanlara açıklaman için diye bu beyan misyonu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan misyonu Kur'an tarafından veriliyor zaten. Onun için biz bilsek de bilmesek de Allah Resulü'nün hadislerinin mutlaka kaynağı Kur'an'dır. Mesela Allah Resulü üç kişiye kalem işlemez. Rufi'al kalem an felâh. Üç kişiden kalem kaldırılır. İşte uyanıncaya kadar uykudan, akıl bali oluncaya kadar çocuktan, efendim ifakat buluncaya kadar deliden. Mealen söyleyeyim. İyi de bunu peygamberimiz asla bir kökü, Kur'an'da bir kökü olmadan söyleyemez. Söyleyemez. Çünkü bunu söylemek çok büyük bir söz. Kalem kaldırılır diyor. Kalemin kaldırılması meleklerinin yazmayı durdurmasıdır. Bu gayba giren bir hadisedir. Mutlaka Kur'an'da karşılığı var. Dolayısıyla burada efendim bu hani kalu bela diye bildiğimiz ve Kur'an'da karşılığı olan ayeti kerime var ya, Adem oğullarının bellerinden nesilleri, sulpleri alındığında efendim. Yani onlara sorulacak, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum. Kalu bela şehidna. Diyecekler ki evet, sen bizim Rabbimizsin, biz de buna şahit olduk diyecek. Bu ayetin içindedir işte. Bunu Adem oğullarının bellerinden zürriyetleri alındığında ne demek? O kadar çok yorum yapılmış ki, o kadar bellerinden zürriyetleri alındığında ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soracak Allah. Bellerinden zürriyetlerin alınması ne demek? Yani O kadar çok yorum yapılmış ki onun için Eş'ari ile Maturidi bile birbirinin zıttı şeyler söylemişler. Mesela demişler ki ruhlar aleminde soruldu. Bir tanesi demiş ki yok ana rahminde düştüğünde. Bir başkası demiş ki yok ana rahmine düştüğünde değil, ana rahminde ruh üflendiğinde. Yani bir sürü kavil var. Peki burada ne anlayacağız? Bellerinden zürriyetleri alındığında akıl bali oldu. Yani çünkü insanın artık doğurganlık kazandığında, artık o vasfı kazandığında zaten seçim de o anda yapılır. Burada seçimi, Efendimizin aslında akıl bali oluncaya kadar çocuktan kalem kaldırılır sözüyle irtibatını kurduğumuzda nasıl da örtüşüyor? Öyle değil. O zaman anlıyoruz ki Efendimiz aslında Kur'an'ı beyan ediyor. Bu gibi haberlerinin arkasında hangi ayet yatıyor diye araştırılmalı yepyeni bir hadis usulü bu aslında. Bu fakirin teklif ettiği yeni hadis usulü bu olmalı diyorum. Bu temeli vahiy olmalı. Ve bu hadis hangi ayetin tefsiridir denmeli. Ve tek tek Kur'an'ın tüm ayetleri hadisler açısından hangi ayet, hangi hadisin kaynağıdır gibi bugüne kadar böyle bir teşebbüs olmuş mu? Ben hiç duymadım. Görmedim. Böyle bir öneri olmuş mu? Duymadım da görmedim. Onun için ama bu yapılmalı mutlaka. İnşallah aranızda nice güzel kardeşlerim vardır ki geleceğin alimleri, onları bekliyor bunlar. Yani bir hocanın, affedersiniz, yani bir talebenin, Kur'an talebesinin talebesine başka ne vasiyeti olur? İnşallah. Benim de talebelerime vasiyetim bunlardır. Bunları yaparsanız dünya ve ahirette, eğer varsa borcunuzun olduğunu düşünüyorsanız ödemiş olursunuz. İnşallah. Kur'an talebelerine söylüyorum bunu. Evet değerli kardeşlerim. Bu da kendi içinde durup dururken söylenmemiş. Bir bahanesi olmalı. Bu bahane kesinlikle Kur'an'dır. Kur'an'ın Esma-ül Hüsna'ya verdiği önemi gören Efendimiz ve sahabe Esma-ül Hüsna konusunda bize düşen nedir sualini sormuş olmalı. Olamaz mı? Olmamalı mı? Mümkün mü bu? Kur'an dört yerinde وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى türü kalıplar kullanacak ve bir pasaj yok ki içinde Allah'ın esmasından biri geçmeyecek. Döndürüp döndürüp Allah'ın esmasına atıflar yapılacak. Hatta binlerce kez olacak hilafsız. Peki bunu Peygamberimizin ilk inşa edilen bir şahsiyet olarak merak etmemiş olduğunu düşünebilir misiniz? Bana düşen nedir ya Rabbi? Çünkü ilk vahyin ilk muhatabı ve ilk muhataplarının vahiy karşısındaki ciddiyetlerini biz biliyoruz. Vahyin tüm söyledikleri karşısında çivi kesiliyorlar. Summen ve umyana kesilmiyorlar. Kör ve sağır durmuyorlar. Böyle lebbeyk ya Rabbi diyorlar. Kıyama duruyorlar. Burada bana ne emrediyorsun ya Rabbi? Vahiy karşısında çok ciddiler. Yoksa Efendimizin o bir ömürlük canhıraş koşuşturmasının arkasında başka bir saik olabilir mi? Servet mi, şöhret mi, yöneticilik mi, makam mı, mansıp mı? Nedir Allah aşkına Efendimiz'i uyutmaya? Gecesi yok, gündüzü yok, özeli yok, gizlisi yok. Hepsi açıkta. Ne demek bu? Dünyanın en munis, en nazlım, en ahlaklı, en edepli, kimseye hiçbir şey, yani kimseyi rahatsız etmeyen, incitmeyen, tabir caizse amiyane tabirle kimsenin tavuğuna kış dememiş olan Efendimiz'i dünyanın en büyük inkılabını, iman hamlesini gerçekleştiren ve insanlık tarihine adını yazdıran bir mücadele insanına dönüştüren neydi? Medine'deki 10 yılının hesabını yapıyorlar, 40 gününe bir sefer düşüyor. 53-63 yaş arası. Allah aşkına. Siz de çoğu emeklilik günlerini geçiriyor. Ne diyorsunuz? Neydi bu dert? Nasıl izah edilir? Nasıl anlatılır? Onun için Kur'an, başka izahı yok. Vahiy. Vahiy. Vahyin emirlerini ve nehilerini hayatına tatbik etme aşkı ve arzusu başka bir şeydir. Ve tabii örneklik müessesesi. Rabbimiz örnek olarak alemlere rahmetsin demiş, demiş ama alemleri de sırtına vermiş. Alemleri taşı ki rahmet olasın. Hadi bakalım. Alemleri taşı ki alemlere rahmet olasın. Kimi sırtınıza aldınızsa ona rahmet olursunuz. Efendim, aslında yükünüz kadar rahmet. Sorumluluğunuz kadar hakkınız var. Rahmet olmak bir haksa onun karşılığında da bir sorumluluk var. Rabbim inşallah bizi de o alemler içinde küçük küçük bazı alemlere rahmet kılsın. Çünkü biz onun ümmetiyiz. O bize sadece risaleti miras bırakmadı. Risalet üzerinden rahmeti de miras bıraktı. Ama hiçbirimiz alemlere rahmet değiliz. Alemlere zahmet olmayalım. Önce gayemiz bu olsun. Ondan sonra o alemler içinde rahmet olabileceğimiz küçük alanlar, adalar açalım inşallah. Resulullah'ın sünnetini sürdürmek böyle bir şey olsa gerek. Bu olsa gerek. İnne edatıyla başlaması ya bir suale cevap olarak gelmesi ya bir inkara ispat olarak gelmesidir. Çünkü inne edatı ya efendim suale cevap sadedinde ta'lil içindir. Çünkü gerekçe içindir. Ya da bir inkara ispat için, te'kid içindir. Onun için bu ne olabilir? Orada bir merak olabilir bu hataflarda. Yani bu konuda bizim vazifemiz var mı? Biz Allah'ın esmasını nasıl biliriz? Nereden biliriz? Veya bu konuda Allah Resulü'nün bize söyleyeceği bir şeyler var mı? Gibi bir merak olsa gerek ki bu meraka cevap olmuş. Hadiste geçen 99 rakamı nedir? Mecaz mıdır, hakikat midir? İbni Hazm 99 rakamının hakikat olduğunu söylemiş, kendisinden beklediğimiz gibi. Çünkü İbni Hazm zahiridir. Zahiri mezhebinin birinci kurucusu Davud sayılırsa, Davud-u Zahiri, ikinci kurucusu adeta aslında kurucusundan daha şöhretli imamı İbni Hazm el-Endelusi'dir. Endülüs'ün büyük alimi İbni Hazm'dır. Hicri 4. yüzyılda yaşamıştır Endülüs'te. Endülüs'te güneş batarken babası sarayda vezirdi, orada doğmuştur. 9 yaşına kadar sarayda büyümüştür. 14 yaşında veya 16 yaşında iken Endülüs güneşi batmıştır. Yani Endülüs yıkılmamıştır. Endülüs'teki o 3. Abdurrahman döneminin o büyük, o parlak şeyi bitmiş. Artık Tavaiful Muluk dediğimiz krallıklar, beylikler dönemi başlamıştır. Endülüs'teki çöküş, zirveyi yaşamıştır İbni Hazm. Zirveyi görmüştür. O zirveyi gördüğü için de Endülüs'teki o kırılma noktasından sonra adeta içi de kırılmıştır. Ve hırçın biri olmuştur. Onun için derler ki Haccac'ın kılıcından İbni Hazm'ın dilinden kork. Öyle derler. Hakikaten dili çok keskindir. Allah seni kaleden düşürsün de İbni Hazm'ın diline düşürmesin derlermiş. Efendim. İbni Hazm'ın diline düştü mü adam kurtulamazmış. Ama bu ne tecessüs. Bu ne engin bir ilim deryası. Onun ilmi hayatını, onun monografisini, eserler listesini ve sürecini incelediğinizde bir hayata bu kadarası nasıl sığar diyorsunuz. Üstelik hayatında sürgünler var. Gönüllü sürgünler var. Mesela sürgünde ölmüştür. Şehir dışında ölmüştür. Küsmüştür, çekmiş gitmiştir. Efendim. Ama bu hayata bu kadar çeşit nasıl sığar? Matematikten gök bilime, oradan hendeseye, oradan el-hey'e, kozmoloji ilmine, oradan tefsire, oradan fıkıh usulüne, el-ihkam fi usulil ahkam. Usul tarihinde acaba böyle bir usul yazılmış mıdır? İbni Hazm olmasaydı bana göre Şatıbi olmazdı. Onun için el-ihkam fi usulül ahkamı şöyle açanlar, hakikaten biz en efendim modern, bilimsel bir eserde ilk aradığımız şey kavramların tarifidir. Önce müellif bilimsel bir eser yazıyorsa kavramla neyi kastediyor onu? İbni Hazm'ın el-ihkamını açıyorsunuz. Kitapta kullandığı, dev kitapta kullandığı kavramların hepsini önce bir tarif etmiş. Ondan sonra yazmaya girişmiş. Yani diyorsunuz ki bu ne disiplin ya? Bu ne sistematik bir yaklaşım? El-Fasl fil-Milel vel-Ehvâi ve'n-Nihâl isimli 5 ciltlik bir eseri var. Dinler tarihi konusunda. Benzeri bir daha yazılmamıştır bana göre. Neden? Bunun bir cildi Tevrat'ı inceler. Hangi Tevrat'ı? Dünyadaki 4 nüsha Tevrat'ı. Ve edisyon kritik yapar. Nüshaları önüne serer, sayfa sayfa karşılaştırır. Şura şuna uymuyor, şura şuna uymuyor. Şu kelime şu nüshada şöyle, bu nüshada böyle. An-aniyle efendim, dört nüshanın bir tanesini bulamaz. Efendim diğer üçünü bulur. Üçünü edisyon kritik yapar. Tevrat nüshalarını şu anda aklıma gelmedi. Efendim. Fakat böyle bir hizmeti Yahudi alimleri yapamamış, İbni Hazm yapmış. Yani bizim böyle değerlerimiz var. Onu söylemek istiyorum. Güvercin gerdanlığını okumayanlarınız var mı bilmiyorum. Tavgul hamame. Dünyada ilk roman işte derler ki efendim Jules Verne'ye ait. Efendim. Yok değildir. Efendim. Veya efendim Divina Commedia efendim Dante'nin ilahi komedyası derler. Değil. Efendim. Dünyada eğer ilk romansa efendim Tavgul Hamame'dir. Güvercin gerdanlığıdır. Aşk üzerine yazılmış dünya tarihindeki en güzel kitaplarından biridir. Efendim. Biz kendi değerlerimize sahip çıkmayınca görüyorsunuz başkaları gidiyor, çalıyor, alıyor ondan ve bize satıyor. Biz de çalıp, intihal yapıp adını dahi yazmayıp bize satanlardan alıyoruz, onlara hayran oluyoruz. Çünkü kendimizi bilmiyoruz. Biz kimiz onu bilmiyoruz. Onun için güvercin gerdanlığı diye tercüme edildi. Tavsiye ederim. İbni Hazm, 99 rakamı sayısaldır diyor. Yani bunu hakiki olarak alıyor. Ondan başka bunu söyleyen kimse yok. Diğerlerinin hepsi, hayır bu rakam, efendim, hakiki değil, mecazidir diyorlar. Efendim. Eğer bu rakam hakiki olsaydı, Resulullah'ın rakam vererek beyan ettiği 99 ismi saymış olması lazımdı. Fakat isimleri saymıyor. İsimler yok. Bu Ebu Hüreyre hadisini veriyoruz ya, bu hadisin Müslim, Bukhari ve diğerlerindeki varyantında isim yok, liste yok. Sadece hadis bu kadar. Eğer 99 isimlik liste hakiki olsaydı bunu söylerdi. Ama peki bu duvarlarımızı süsleyen Esma-ül Hüsna'da isimler var. Bunlar nereden? İki hadis var. İbn-i Mace ve Tirmizi hadisleri. İşte bu ikisindeki listeler bizde duvarlarımızı. Özellikle Anadolu'da yaygın olan liste Tirmizi listesi, İbn-i Mace listesi de Mısır taraflarında Afrika, Kuzey Afrika'da yaygın olmuş. Genelde o listeler, o listelerin de tahkikine geçeceğim birazdan inşallah. Bukhari ve Müslim başta olmak üzere bu rivayeti nakleden birçok hadis musannifi rivayetinde 99 isimlik liste yer almaz. Rivayetin tümü demin naklettiğim gibidir. Yani Allah'ın 99 ismi vardır. Bunları kim ihsa ederse cennete girdi bilsin. Hadisin sahihlerde yer alan ve isim listesi taşımayan bu kısmı da birbirine zıt değerlendirmelere konu olmuştur. İlginçtir. İsim listesiz olan Bukhari ve Müslim'in naklettiği bu hadis de otoriteler tarafından farklı değerlendirilmiş. Mesela İbni Atiye El-Muharrarul Veciz diye bir tefsirin sahibidir. Yine Endülüslüdür. Listeli versiyonları dışında bu hadisi mütevatir olarak kabul eder. İlginçtir. Mütevatirdir der. İbni Hacer ise ki kendisi hadisçidir, buna itiraz eder ve en çok meşhur derecesine ulaşabilir der. Mütevatir meşhurun üstüdür, meşhur mütevatirin alt derecesidir. Buna karşın Razi'nin naklinden öğreniyoruz ki Ebu Zeyd el-Belhi gibi alimler böylesine önemli bir konuda kesin sayı veren hadisin güvenilir bir isim listesi barındırmamasını gerekçe göstererek hadisin bu meşhur kısmına da güvenilemeyeceğini söylerler. İlginçtir. Nedir bu itiraz, nereye yönelik oluyor? Bukhari ve Müslim'e yönelik oluyor. Yani Ebu Zeyd el-Belhi gibi bazı alimler, o da tek değil bu konuda. Ha bu insanları kalkıp da hıt sen kim oluyorsun da Bukhari'nin sahih dediği hadise laf ediyorsun, Müslim'in sahih dediği hadise laf ediyorsun dememişler. Yani herkes birbirine saygılı davranmış. Böyle de görüyoruz. Razi hadisteki bu belirsizliği Bakara 238'deki orta namazı gibi muhatabı gayrete getiren bilinçli bir müphemlik olarak görüyor. Yani hani Bakara suresinin 238. ayetinde orta namazına dikkat edin diyor. Ya efendim hafizu ales salati ve salatil müsta. Yani oradaki orta namazı nedir? Birçok şey söylemişler. Sabah namazıdır diyenler var, öğle namazıdır diyenler var, ikindi namazıdır diyenler var, hatta yatsı namazıdır diyenler var. Yatsı nasıl orta oluyorsa, efendim, sabah namazı işte günün ortasıdır. Gecenin bittiği, sabahı gündüzün başladığı, onu anladık. Öğle namazı günün ortasıdır, onu anladık. İkindi namazı beş vaktin ortasıdır. Zaten en güçlü rivayet o, Hazreti Ayşe'den de gelmiş. Odur. Fakat Razi'nin de katıldığı, benim de çok hoşuma giden, orta namazı en zorunuza giden ve en çok kaçırma tehlikesi olan namaz hangisi ise o namazdır. Efendim, ona dikkat edin. Çok güzel değil mi? Efendim, orta namazı o. Namazın yani börek tepsisinin, baklava tepsisinin orta dilimi hangisidir? En çok sizi hangi namaz sıkıntıya sokuyorsa o orta. Ona çok dikkat edin. Özellikle ona dikkat edin. Yani adeta namazların içinde en önemli namaz sizin kaçırmaya en yakın ve yatkın olduğunuz namaz. Ne kadar güzel değil onun için. Böyle bir şey. İşte burada da Efendimiz buna dikkat çekmiştir. Bunun gibi diyor yani. Allah'ın esmasına dikkat çekmiştir. Aman Allah'ın esmasına dikkat edin. Burada 99 kinayedir diyorlar tabii. Esasen hadisin listesiz ve listeli olmak üzere iki ayrı versiyonla nakledilmesi, hadisi Ebu Hüreyre'den nakleden iki ayrı kaynağa varıp dayanmaktadır. Bu önemli. Bir, El-Âreç, Abdurrahman El-Âreç. İkincisi İbn-i Sirin. Zaten El-Âreç kanalıyla gelen rivayette 99'luk liste yer almıyor. İbn-i Sirin rivayetinde liste yer alıyor. Ha, şimdi burada çok ilginç. Aynı şahıstan duyuyorlar. Kimden? Ebu Hureyre'den. Ebu Hureyre'den iki kişi rivayet ediyor. İki kişi. Çatallanıyor orada. Biri El-Âreç, biri İbn-i Sirin. El-Âreç aynı şahıstan naklediyor. 99'luk liste yok. Onu Bukhari, Müslim ve diğer sahih sahipleri alıyor. İbn-i Sirin aynı şahıstan naklediyor. 99'luk bir liste çıkıyor orada ortaya. Onu Bukhari güvenilir bulmuyor, Müslim güvenilir bulmuyor, hakim güvenilir bulmuyor müstedrek sahibi, efendim İbn Hibban güvenilir bulmuyor, diğerleri güvenilir buluyor, bulmuyor. Sadece iki muhaddis güvenilir buluyor, Tirmizi ve İbn Mace. Onlar da onu alıyorlar. Burada bir problem var. Bu 99'luk liste nereden çıktı? Eğer El-Âreç'le İbn-i Sirin'i aynı şahıstan duydularsa ki öyle İbni Ebu Hüreyre, Ebu Hüreyre bunu söyledi mi? Söylemedi. Söylediyse acaba bir yerde saydı da bir yerde saymadı mı? Saydığı yerde El-Âreç vardı, saymadığı yerde, saydığı yerde İbn-i Sirin vardı mı? Bu böyle de değil çünkü bu ikisi aynı yerde yaşamış insanlar. Medine'de yaşamış insanlar. Ve Medine'de talebesi olmuş insanlar. Efendim, yani tabii işin hakikatini araştırmak alimlere düşüyor. Görüyorsunuz. Mesela işte Allah Resulü buyurdu ki, Tirmizi'de geçiyor diye bitmiyor. Yani ilim bu da neyi gösteriyor? Hadis ilmi dediğimiz ilme verilen emeği gösteriyor. Ne büyük bir miras ortaya konmuş, ne muhteşem bir bilgi ortaya konmuş. Bize aslında bilginin sıhhatinin önemi gösteriliyor burada, farkında mısınız? Altını çizmem gereken şey bu. Öğrendiğiniz şeyin doğru olduğuna dikkat edin. Bilgi tek başına işe yaramaz. Doğru bilgi olmadıkça. Çok önemli. Onun için şeytanın bilgisiyle Adem'in bilgisi arasındaki fark işte. Bakınız, doğru bilgi. Doğru bilgi bizi aslında hadis rivayet tekniğinde kullanılan bütün bu yöntemler doğru bilginin önemine dikkatimizi çekiyor. Koca koca adamlar ömürlerini bu bir cümle neredendir, aslı nedir, faslı nedir, doğru mudur, bu buna katma mıdır, karışma mıdır, katmışsa kim katmıştır bunun arkasında geçirmişler. İbn-i Teymiye bu rivayetin zayıf olduğunu ifade ederek şunları söyler. Hadis ehli onun Resulullah'ın sözü olmadığını bilir. İsim listesi veren Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bu iki hadisten başkaca da bir hadis bulunmamaktadır. İbn-i Teymiye hadis konusunda mütebahhir bir alim. Yani özü itibariyle İbn-i Teymiye dört dörtlük bir hadis alimi. Efendim. Onun hadis hakkında söylediği kritiği getirdiği kritikler gerçekten de tutarlı olur genellikle. Onun için şimdi bile efendim işte Elbani gibi modern hadis alimleri hep ona dayanırlar. Niye? Bu damarın büyük üstadlarından biri odur da onun için. O diyor ki liste veren hadislerin hiçbiri sahih değildir ve bu iki hadisten başka da liste veren bir kaynak bulunmamaktadır diyor. İbn-i Teymiye'nin kastettiği ikinci hadis ise Tirmizi'nin rivayet ettiği listeli versiyondur ve bu liste başta Mısır olmak üzere Arap-İslam coğrafyasında yaygınlık kazanmıştır. Demin tersini mi söylemiştim? Düzeltiyorum efendim. Yani Tirmizi rivayeti Arap Kuzey Afrika'da, efendim İbn-i Mace rivayeti bu coğrafyalarda yaygınlık kazanmış. Evet, aynı isim bu rivayeti de şöyle değerlendiriyor yine İbn-i Teymiye'den. Allah'ın isimlerini sıralayan bu hadis, hadis ilmini iyi bilenlerin katında Resulullah'ın sözünden sayılmaz. Görüyorsunuz. Ama bu cümleyi kurmak için adamın bayağı ekmek yemesi lazım. Evet. Bu isimleri Velid bin Müslim şeyhlerinden birinden nakletmiştir. Bu yüzden Tirmizi dışında hiç kimse bu listeli rivayete iltifat etmemiştir. Ondan başkaları ise isimleri farklı rivayet etmişlerdir. Evet, farklı isimler. Yani Allah'ın esmasını farklı farklı. İsimlerin tertibinden rivayetin Resulullah'a ait olmadığı anlaşılmaktadır. İbn-i Teymiye'nin görüşü. Sagani yine hadisçi mevzuatında ki mevzuat sahiplerinden biridir Sagani. Yani uydurma hadisleri toplayan bir kitabı vardır. Acluni nasıl bu konuda uzmansa Sagani de uzman ve ondan daha büyük ve evvelki bir uzman. Tirmizi'nin naklettiği listeli versiyona ondan başka kimsenin iltifat etmediğini ifade eder. İbn-i Kesir tefsirinde İlaveli rivayetin müdreç olduğunu. Müdreç ne demektir dostlar? Peygamberimizin sözünün arkasına peygamberimizden başkalarının ilave yaptığı hadislere müdreç diyoruz. O yapılan ilaveye de idraç diyoruz. Evet. Yani kuyruk eklemiş efendim. Aslında Efendimiz söylememiş. Efendimiz bir cümle söylemiş, onun arkasına bir başkası iki cümle daha eklemiş. Hadis ulemamız bu cümlenin, bu hadisin devamı mı değil mi suali etrafında ömür tüketmiş. Bu da emel saygı gereği dile getirilmesi gereken bir şey. hadis ilminin otoritelerinden oluşan büyük bir topluluğun bu isimlerin sonradan rivayetlere eklendiği hükmüne vardıklarını kaydeder. İbni Hacer, ben dememiş miydim sizi esneteceğim diye? Onun için lütfen sıkılmayın. Bu ders böyle. Ne yapalım? İsterseniz kapatayım. Sizi heyecanlandıracak şeyler söyleyin. Ama inanın çok yararlı. Yani bir model görüyoruz efendim. Bir hadis üzerinden bir hadisler nasıl yaklaşılmalı sualinin cevabını görüyoruz. İbni Hacer hadisin 99 ilaveli versiyonunun Resulullah'tan geldiğinin sabit olmadığını söyleyen alimlerin isimlerini bir bir listeler. Bu kendisi de bir hadiscidir İbni Hacer el-Askalani. Askalani biliyorsunuz Aşkelon diyorlar ya, İsrail'in işgali altında Filistinli İbni Hacer. İşte o Aşkelon Askalan'dır aslında. İbni Kesir Allah'ın isimlerinin 29'la sınırlandırılamayacağını İbni Hanbel'in İbni Mesud'dan naklettiği bir hadisle delillendirir. Nedir o? Şu bir gerçektir ki birçok hadiste 99 rakamı mecaz olarak kullanılmıştır. Mesela İsrailoğullarından bir katilin tevbeye yönelişinin onun affına vesile olduğunun anlatıldığı hadiste tevbeye azmeden kişi 99 kişinin katili imiş. 100. kişiyi öldürmek için gidiyormuş, yolda ölmüş hadiste. Melekler sormuşlar, ya Rabbi ne yapalım? Ölçün demiş. Öldüreceği adama kaç adım, elden attığı adım kaç adım. Eğer eve yakın adımlarıysa affedecek. Efendim, tabii bu aslında Rabbimizin affının büyüklüğünü göstermek için söylenmiş bir şey. Orada 99 rakamı bu adamın 99 kişi öldürdüğüne delalet etmez diyor. Yani bir sürü adam öldürmüş. Bir sürü insanın katiliymiş demenin bir başka yolu Arap dilinde. Yine La havle ve la kuvvete illa billah 99 derde devadır. Şimdi 99 derde devadır. Siyatik, lumbao, karın ağrısı, baş ağrısı. Yok tabii bu efendim. Buradaki 99 nedir? Kesretten kinaye derler buna. Bir sürü derde devadır manasına gelir. Demek ki Arap dilinde böyle bir kinaye kullanılıyor. Rakamlarda kinaye zaten her dilde var. Tirmizi gibi hadisin isim listesi veren versiyonlarını sahih kabul edenler de dahil bütün otoriteler hadisteki 99 rakamının sayısal sınırlama ifade etmeyeceği üzerinde görüş belirtirler. Bütün İslam alimleri 99 rakamının sınırlama amacı taşımadığında ittifak etmişlerdir lafı çok ilginçtir. Efendim, Beyhaki'de, Müslim'de şarihler tarafından düşülmüş bir not. İbni Hazm 99 rakamının hakiki olduğunu söylüyor demiştik değil mi? Bunun rakamsal kesinlik ifade ettiğini söylüyor demiştik. Garip olan şudur ki bunu söylediği yerin devamında Kur'an'dan alındığını söylediği bir liste verir İbni Hazm. Yani bu hakikidir der, bir de liste verir. Ne var ki bu listede yer alan isim sayısı 84'tür. Ben bizzat saydım. Yani 99 çıkaramaz İbni Hazm. Fakat size peşinen söyleyeyim. Ben bu 99 rakamının hakiki olmadığına, mecazi olduğuna inanarak Kur'an'daki Allah'ın isim sigasındaki isimlerini tespit etmek için günlerimi verdim. En sonunda çıkan isimleri en sonunda saydım, 99 çıktı. Ben şaşırdım. Benim böyle bir beklentim yoktu. Yani sadece isim olarak gelen isimleri tespit etmek gibi bir vazife ile oturdum başına. Fakat sonuçta çıkan 99 olunca ben de şaşırdım. Onun için inşallah kendi listemi de vereceğim ben. Efendim, listemi de vereceğim. Eyvallah. O benim listem değil, o Kur'an'dan çıkardığım liste, doğru düzelteyim. 99 rakamının kinaye olduğunu söyleyenlerin bir delili de şudur. Eğer Allah Resulü 99 rakamını çokluktan kinaye olarak değil de rakamsal bir kesinlik ifade etmek için söyleseydi, ardından bu 99 ismi sayardı. Eğer saymış olsaydı böylesine önemli bir konu zayi olmaz, sahabe yoluyla bize intikal ederdi. Bir tane Ebu Hüreyre değil, birçok sahabi duyardı bunu. Çünkü çok mühim bir mesele bu. Allah'ın esması sayılıyor. Sahabe buna kulak vermez mi? Bukhari ve Müslim, Nesai ve hadisi 7 ayrı senetle tekrarlayan İbni Hanbel, Müsned 2259'daki hadis gibi otoriteler bu hadisi 99'luk listeyi dikkate almadan rivayet etmişlerdir. Bu onların bu listeleri güvenilir bulmadıklarına delalet eder. Evet. Dahası Tirmizi rivayetinde dahi isim sayısı 99 değildir. O da ilginçtir. İki tane listeli rivayet var. Biri Tirmizi, biri İbn-i Mace. Tirmizi'nin listesini saydım 100. 99 değil. Ha bunu nasıl izah ederiz? Allah ismini Esma-ül Husna arasında saymıyor. Yani aslında sıfatları 99 ismi, 99 sıfatı olarak anlamamız lazım. Bunu ben söylüyorum sadece. Ama Tirmizi'nin listesinde 100 isim var, onu söylemiş olayım. Kur'an'daki Esma-ül Hüsna'yı tespit iddiası taşıyan ilk liste olma özelliğine sahip Zeccaci'nin naklettiği Süfyan bin Uyeyne listesi 94 isimden oluşmakta. Yani Zeccaci ki kendisi bu konuda müstakil bir eser sahibidir. İştikaku Esma-illahil Hüsna diye muhteşem bir eseri var. Türkçesi yok, Arapça. Dolayısıyla orada 94 isim çıkarır Kur'an'dan. İbn-i Kayyım'a nispet edilen Esma-ül Hüsna şerhinde yer alan isim sayısı 43'tür. İbn-i Kayyım bir isim çıkarmış, liste Kur'an'dan 43 tane çıkarmış Esma-ül Hüsna. Tirmizi ve İbn-i Mace listelerinin birleştirilmesiyle elde edilen sayı kaç? 127. Yani 99, 100 daha, 199 eder aslında değil mi? Yok, mükerrerleri çıkardığımızda 127 ediyor. Şii alimlerin Kur'an'dan yola çıkarak tespit ettikleri isim sayısı buna denk, 127'ye denk. Yine Şii literatüre ait bir dua mecmuası olan Cevşenül Kebir'de her bölümde 10 isim olmak üzere 100 bölüm üzerinden 1000 esma çıkarılır. 1000 orada. Dahası var, bitmedi. Razi'nin tefsirinde aldığı bir rivayet Allah'ın isimlerini 1000'i Kur'an'da, diğer 4000'i de 4 kitapta, diğer kitaplarda ve suhuflarda olmak üzere 5000 olarak tespit eder. Efendim, bizce. Hadiste geçen 99 sayısı tıpkı namazlardan sonra çekilen 99 tesbihatta olduğu gibi hakiki bir sayı olarak alınabilir. Bu durumda 99 rakamını henüz eremediğimiz bir hikmete mebni olarak okumamız, İlahi bir tasarrufun bir eseri saymamız gerekecektir. Yani hikmetini bilmediğimiz, sırrını bilmediğimiz bir şey olabilir. Sayının verilip de isimlerin bildirilmemiş olmasını mümin peki nasıl izah edeceğiz? 99 rakamı eğer gerçekten gerçek bir rakamsa o zaman sayı da verilmeliydi. Benim yaklaşımım şu. Mümin muhatap bu isimleri Kur'an'da aramalıdır mesajı içeriyor bu hadis. Yani Kur'an'la öyle içli dışlı olsun, Kur'an'ın içine öyle gömülsün, Kur'an'da Allah'ın esmasını öyle arasın ki ararken tıpkı bahçesini işte oraya şey gömdüm diyen babanın ölürken oğlum, oğullarım bizim bahçeye küp gömdüm, bulun onu. Bahçeyi aramışlar, taramışlar, küp yok. Her tarafını değiştik. Ya bu kadar kazdık demişler. Her tarafı kazıldı zaten. Kazıldı. Bari ekelim. Tabii o kadar derin kazınca bahçe öyle bir bitmiş ki, öyle bir vermiş ki, herkesinki 1'e 12, 1'e 15 verirken bunlarınki 1'e 80 vermiş. Ya bu iş bayağı karlıymış demişler. Bir daha anlamışlar ki küp o. Hazine o. Sanırım Kur'an tarlasını iyi bir kazsınlar. Şöyle küpü arasınlar. Küpü ararken zaten bulurlar. Çünkü Kur'an'da Allah'ın esmasını tespit edeyim derken Kur'an'a vakıf olur. Kur'an ona vakıf olur. Kur'an'la söyleşir. Kur'an'la halleşir, dilleşir, dertleşir. Kur'an'la konuşur, tanışır, bilişir, sarışır. Kur'an'la aşina olur. Ve ondan sonra Kur'an onu sever, o Kur'an'ı sever. Kur'an onu severse Kur'an onun ahlakı olur. Kur'an onun ahlakı olursa benim tasvip etmediğim ifadesiyle Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış olma, o klasik rivayeti kendinde tecelli eder. Yani ben bunun doğrusunun Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanma olarak niteliyorum. Kur'an'ın ahlakıyla, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan cennete girmeyecek de ben mi gireceğim? Elbette o girecek. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan cennete layık değilse kim layık? Onun için Efendimiz de öyle olmadı. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmadı mı? Onun için işte o cennete girer. Zaten ihsa kelimesinin karşılığını biraz sonra vereceğim inşallah. Dolayısıyla Kur'an'ın bu konudaki Kur'an'la haşir neşir olma emri olarak görüyorum. Resulullah sanki müminleri Kur'an'a yönetmiş, ismini saymamış, 99 demiş, sanki bir gizem bırakmış, merak etsinler de bir teşvik primi olmuş, Kur'an'a başvursunlar. Her mümin Kur'an'da arasın, Kur'an'ın içine gömülsün gibi bir şey anladım. Resulullah bu yolla müminleri Kur'an'ı anlamaya özendirmiş, vahyin her tarafına yedirilmiş ilahi esmaya dikkat çekmiş, bu sayede Allah'ı bilme, tanıma ve anlamanın önemini vurgulamıştır. Zaten kendisiyle cennete girilecek amel de böylesine çaplı bir amel olsa gerektir. Hadisteki Allah'ın 99 ismi vardır cümlesini eğer rakamı sınırlama olarak almayacaksak, Allah'ın sayısız ismi şeklinde anlamamız da mümkündür. Efendim demişim burada. Evet, Allah'ın sayısız esması vardır. Bunların tecellisi ki bu hadistir. Bunların tecellileri de sınırsızdır. Allah sayısız esması arasından bir kısmını insanın idrakine ayatı kitabın içinde inzal etmiştir. Bir kısmı ayatı hadisatın içinde tecelli etmektedir. Bir kısmı ayeti kainat içinde tecelli etmektedir. Bir kısmı ise ayatı mesdur olan insanın yüreğine nakşedilmiştir. Fıtrat kalemiyle yazılmıştır. Yani Allah'ın esması sadece ayetlerin, yazılı ayetlerin içinde değil, kainat ayetlerinin içinde de yazılıdır. Bakarsınız, bu hangi esmanın tecellisidir dersiniz. Gülü koklarsınız, bu hangi ismin tecellisi? Allah'ım senin Cemal isminin tecellisi burada duruyor. Bu ne güzellik dersiniz. Bu ne güzellik dersiniz. Bakarsınız, bir aslanı kükrerken görürsünüz. O haşmet, o celadet, o şecaati içinde Allah'ım senin Celal isminin tecellisi burada dersiniz. Sanki bu varlık, bu mahluk senin o isminin tecellisinden bir habbe, bir efendim damla almış. Onu bunda görüyorum dersiniz. Bakarsınız bir yerde bir cömert adam görürsünüz veya bir cömert toprak görürsünüz. O toprak size kendisine verdiğinizden kat kat fazlasını veriyor. Bakarsınız gök size sizden istemeden veriyor. Eğer göğün verdiği yağmuru siz eğer hesaplasanız da belediyeden almaya kalksanız ki belediyeye de Allah veriyor, o da sermaye ödemiyor yani, görüyorsunuz. Mümkün değil, servetiniz yetmez. Allah'ın cömertliği karşısında ve toprağa dersiniz ki ey toprak, Allah'ın kerim ismi sende tecelli etmiş dersiniz. Bakarsınız ona veya bir bitki doktor doktor gezersiniz. Onun kapısında bunun kapısında derdinize derman bulamazsınız. Bir türlü şey yapamazsınız. Bir gün önünüze bir ot çıkar. Ot ya adı üstünde. Ama o doktor doktor gezip de bulamadığınız devayı o otun içinde bulursunuz. Allah'ım senin ismin tecellisi bunun isminde içinde dersiniz. Öyle devam edersiniz. Bakarsınız bazen efendim İnsanlardan sizin yaptığınız hataya, bizim yaptığımız hataya karşı öyle Ali Cenab, öyle affedici, öyle bağışlayıcı bir tavırla karşılaşırsınız ki ya Rabbi senin Gaffar, Gafur isminin tecellisi bu zatta tecelli etmiş o isim dersiniz ve oradan Allah'a yönelir. Ya Rabbi sana hamd olsun. O isminden dolayı sana hamd olsun. O vasfından dolayı sana hamd olsun dersiniz. Ve Allah'a hamd etmek için bir vesile ararsınız. Dolayısıyla esmayı varlık içinde aramak, hayat içinde aramak, hadisat içinde aramak biraz da bu olsa gerek. İlahi esmanın tüketim amacıyla istismar edilmediği anlamına gelmiyor tabii. Bunların başında Esma-ül Hüsna'ya çarpım tablosu muamelesi yapmak geliyor. Günümüzde bu muameleyi görüyoruz. Her değeri tükettiğimiz gibi Kur'an'a da aynısını yapmadık mı? Rabbimiz ikra dedi, oku dedi ama biz sadece ve sadece yüzünden okumayı ya da tilavet etmeyi okuduk zannettik. Okumadık, anlamadık. Esma'ya da bu muamele yaptı. İşte 99 ismi ezberleyen cennete girer şeklinde anladığınızda, 99 kelimenin üzerine cenneti bindirdiğinizde gerçekten de içini nasıl boşalttığınızı görüyorsunuz. İçi boşalıveriyor. O zaman zaten söylemek istediğini anlamak gibi bir derdiniz olmuyor ki. Çünkü anladığını zannedene, sittiğin sene şu darı dünyada kimse anlatamaz. Anladığını zannediyor. Esma-ül Hüsna hadisinin yanlış anlaşılması değildir sorun. Asıl sorun nedir biliyor musunuz? Allah'ı anlamamaktır. Allah. Çünkü Esma-ül Hüsna hadisi bize Allah'ı anlatmanın aracı oluyor burada. Onun için burada en büyük kayıp Allah'ı anlamama kayıp. Asıl üzülecek de bu. Bütün mesele şu. Esma-ül Hüsna'ya hayata müdahil olan bir özne gibi mi, yoksa hafızaya dahil edilen bir nesne gibi mi muamele edeceğiz? Esma-ül Hüsna hayata müdahil olan bir özne mi olacak? Esma öznedir hep. Hep faildir, unutmayın. Allah hep faildir. Hep faildir. Nasıl gelirse gelsin. El-Halik, El-Bari, El-Kadir. Yani sayın gitsin. Hep faildir. Allah mef'ul olur mu? Haşa. Mef'ul olan Allah olur mu? Bu manada. Ha, Vedud ismini ne yapalım? Orada da faildir. Sever. Ama karşılıklıdır. Sever ve sevilmeyi ister. Sevilmeye muhtaç olduğu için değil, daha fazla sevmek için sevilmeyi ister. Biz ona muhtacız, o bize değil. Biz ona muhtaç olduğumuz için bizden sevgi ister ki daha fazla sevgi versin. Onun için veduttur. Evet. Bu durumda ihsa etmeyi nasıl anlayacağız? İhsa etmek. İhsa etmek Arap dilinde hasa kökünden türetilmiş. Hasa minen nas, cemaat anlamına geliyor. El husat, akıl anlamına geliyor. Arap ahsaytu şey cümlesini güç getirdim, üstesinden geldim manasında kullanıyor. Saydım manasında, ezberledim manasında değil. Efendim, kelimenin kökü hasa yetiştirmek, enbetehu, ekim yapmak, tohum üretmek manasına geliyor. Onun için testis husye diye adlandırılmış bu kökten geldiği için. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi kelime zengin bir anlam alanına sahip. İhsa etmek, tedebbür ederek tedbir üretmek. Taakkul ederek illetlerle gayeler arasında bağ kurmak. Tezekkür ederek fıtrata nakşedilen huduri bilgiyi hatırlamak gibi tüm düşünce süreçlerini ifade eden tefekkür yanında. Zihnin bilinenden bilinmeyene geçişi. Tabir, sevileni elde etme arzusu, rağbet, korkulandan sakınana sakınma duygusu, rehbet, yüceltme ve büyük görme hissi, taazzum, nimeti dile getirme kadir şinaslığı, tahdis-i nimet gibi birçok anlama gelir. Kelimenin bütün bu anlamlarından yola çıkarak ahsaha ifadesi, onları tespit etme, üzerinde düşünme, bir tohum eker gibi, bir tohum eker gibi hayatın kalbine Esmaullah'ı ekme. Bir tohum eker gibi hayatın kalbine Esmaullah'ı ekme. Onların birbirleriyle, hayatla, insanla ve kainatla olan bağlarını keşfetme. Anlama, kavrama, yaşama, ahlak kılma. Onlarla Allah'ı yüceltme, Allah'a yaklaşma vesilesi kılma. Onlarla Allah'a yücelme. Ve Allah'ın sevgisini yitirmekten korkma anlamına gelir. Bunları yaptıktan sonra da yani cennetle o insanın arasında hiçbir şey kalmadı. O insanın hayatı cennet olur. O insanın kendisi cennet. Yani o insana dokunmak, cennete dokunmak olur. Öyle değil. Rabbim bizi onlardan kılsın inşallah. Evet. Gazali gibi bazılarının hadis diye naklettikleri şu söz, aslında bu hadisi anlama çabasının bir ürünü olarak görülmelidir. Efendim, Allah'ın şunlar şunlar gibi ahlakı vardır. Kim bunlardan biriyle ahlaklanırsa cennete girer. Efendim, yani وَتَخَلَّقُوا بِاَحْلَاقِ اللّٰهِ diye de nakledilir Taç'ta. Bu hadis değildir. Çünkü ahlak kelimesi Allah için kullanılamaz. Çünkü ahlak hilkati olan için kullanılır. Hilkat ise yaratılış demektir. Yaratılmışlar için kullanılacak bir kelimedir. Yaratan için değil. Fakat nedir? Belki anlama babında kullanılabiliyor. Ama ben yine de Allah için ahlakın kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dedim ya, Allah yaratılmışlardan değil, haşa, yaratandır. Onun için bu bir incelik, hassasiyet olarak görülmeli ve bunu kullanırken dikkat edilmeli. Nedir peki? Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Yani bunu söylemeli. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Hedef de bu olmalı. İbni Hacer hadisteki ahsahanın ne anlama geldiğini enine boyuna tartışmış. Burada ulemadan farklı isimlerin ihsa etme kavramına getirdikleri farklı yorumları nakleder. Mesela İbni Battal ihsa etmeyi Esma-ül Hüsna'yı hayata uygulama, onlarla amel etme biçiminde anlar. İbn Hacer bu isimleri ezberleyip de onları hayatına gereği gibi koymayanları, Kur'an'ı ezberleyip de ona uygulamaya koymayanlarla aynı tutar. Çok güzel bir açıklama. Yine İbn Atiye, Esma-ül Hüsna'yı ihsa etmeyi saymak, hıfz etmek, bunlara ve içindekilere iman etmek, bu esmayı yüceltmek, onların sırrına ulaşmaya rağbet etmek, ilahi esma arasındaki ve bunlarla hayat ve insan arasındaki irtibatları keşfetmek olarak, itibar olarak açıklar. Esma-ül Hüsna'yı ihsa etmek için ilk adım nedir? Vahye başvurmak. Vahye başvurmak. Onun için esmayı anlamak diyorum, aklın miracıdır. Esma'yı anlamak aklın miracıdır. Akıl miraca esma merdivenlerine basarak veya esma merdivenlerinden tutarak. Biliyorsunuz, yukarı çıkıyorsanız sadece basmazsınız. Aynı zamanda yapışırsınız. Tutarak çıkar. Onun için aklın miracı için Rabbimizin aştan uzattığı bir gök merdivenidir esma. Ne demiştik? Vesileye sarılacaksa mümin iki vesileye sarılabilir. Meşru olan vesile ikidir efendim. Nedir onlarda? Bir efendim salih amel, iki esmaullahil husna. İkidir. Bir üçüncüsü konmak isterse nedir? Salih, yaşayan bir kişinin, salih bir kişinin duası. Efendim, yaşayan. Hazreti Ömer öyle diyordu. Ya Rabbi, Resulün hayattayken sana Resulünle senden yağmur istiyorduk. Şimdi o hayatta yok. Şimdi ise onun amcası aramızda, onunla senden yağmur istiyoruz. Bu muhteşem örnekte de görüldüğü gibi. Ama Kur'an'ın bize gösterdiği iki vesile var. Biri salih amel. Allah'a yaklaşma vesilemiz nedir? Salih amel. İkincisi Esmaullahil Hüsna. Esma bu dünyada vesilemizdir. Salih amel ahirette vesilemizdir. Onun için bu vesilelere yapışmayanlar sahte vesilelere yapışırlarsa eğer yarı yolda kalacaklarını bilmelidirler. Esma o kişinin bakışında basir ismi tecelli eder, esma vesilesine yapışırsa. Duyuşunda semi ismi tecelli eder. Lisanında kelim ismi tecelli eder. Yaşayışında hay ismi tecelli eder. Sevgisinde vedud ismi tecelli eder. Şefkat ve merhametinde rahman ve rahim isimleri tecelli eder. İşte ünlü hadisteki ben kulumun gören gözü, işiten kulağı, yürüyen ayağı, tutan eli olur. Hakikati böyle tecelli eder. Nasıl olur? Eğer basir ismi kulda tecelli ederse Allah onun gören gözü olur. Allah'ın gör dediği yerden bakarsa Allah'ın gösterdiğini görür. Allah'ın gördüğü yere bakar. Ondan sonra onu yanıltmak mümkün. İttegû ferasetel mu'min yenzuru bi nurillahi azze ve. Müminin ferasetinden korkun, o Allah'ın nuruyla bak. Allah'ın nuruyla baktıktan sonra Allah'ın ışığıyla hiç onun gözünden bir şey kaçırabilir misin? Allah'ın izniyle. Onun için nifakın kokusunu yürek burnuyla alır. Orada durmaz, duramaz. Onun için Rabbimiz ona keskin bir basiret lütfeder. Basir ismi onda tecelli etmeye başladığında bakarsınız ki öyle çok fazla şeye gerek yok. Rahatsız olması gereken yerde rahatsız olur. Rahatsız olmaması gereken yerde rahatsız olmaz. İnsanları o basiretle ayırır, seçer ayırır. Onun için Rabbim o basireti hepimize lütfetsin. İsim listeli rivayetler ve eleştirisi. 3. Nokta dikkat çekici. Tirmizi ve İbn-i Mace rivayeti. 1. Tirmizi ve İbn-i Mace hadis için kaydettikleri tüm senetlerde bu listeyi vermezler. İlginç değil mi? Tirmizi 4 ayrı senedin sadece birine, 3'ünde yok. Sadece birinde. İbn-i Mace de 2 senedin birine isim listesini ilave etmiş. Yani kendilerde de her naklettiklerinde listeleri yok. 2. Verilen iki listenin de birbiriyle telif edilemeyecek kadar farklılık arz etmesidir. 3. Sayıların birbirini tutmamasıdır. Tirmizi 99, İbn-i Mace ise 100 isimlik bir liste. Tirmizi'nin verdiği 99 isimlik liste ve sıralaması şöyle. Demişim, ben bunları saymıyorum çünkü aklınızda kalmaz. Gerçi bu dersler internete de yayılıyor da efendim ve hatta konuluyor. Efendim, okuyayım mı, ne dersiniz? Efendim. Vakit de geldi ama okumayın. Evet, okumayın. Efendim. Tirmizi listesinde yer alan 25 isim İbn-i Mace listesinde yer almaz. İlginç olan bu. Buna karşın İbn-i Mace'de yer alan 100 isimden 26 isim de Tirmizi listesinde yer almaz. Eğer iki listeyi toplamamız gerekirse ortaya 125 isimlik bir liste çıkar. Daha da ilginci, Kur'an'da yer aldığı halde Tirmizi ya da İbn-i Mace rivayetinde yer almayan isimlerin varlığıdır. Dikkat edin, asıl bomba geliyor. Tirmizi rivayetinin yer vermediği bu isimler Kur'an'da isim sigasıyla gelmişlerdir ve Esma-ül Hüsna'dan oldukları tartışmasızdır. Düşünebiliyor musunuz? Kur'an'da Allah ismi Celalinden sonra en çok kullanılan isim 970 kez ile Rab ismidir. Fakat bu listede Rab ismi yer almaz. Bunun açıklaması nedir? Ne dediniz? İsim listesini düzenleyen unutmuş. Başka bir, nasıl açıklayayım Allah aşkına size? Yani makul bir açıklamam var mı ya? Efendim, başka bir açıklaması var mı bunun yani? Değil. Efendim. Yani nasıl tevil edeyim şimdi? Doğrusu efendim, hepsi sıfat. 99 ismin hepsi sıfattır. Evet. İsim Allah ismidir aslında. Gerisi sıfattır. Allahu Kerim'un, Allahu Alim'un, Allahu Habir'un hepsi efendim sıfat, mevsuf tamamlamasında sıfattır. Mevsuf olan Allah ismidir. Evet. Zat ismi Allah ismidir. Diğerlerinin hepsi sıfattır. Kur'an'da Allah hakkında üstelik delillik takısıyla isim olarak kullanılıp da Tirmizi rivayetinde yer almayan isimler şunlardır. Er-Rab, El-İlah, El-Muhit, El-Kadir, El-Kafi, El-Şakir, El-Hakim, El-Kahir, El-Mevla, El-Nasir, El-Melik, El-Kefil, El-Hallak, El-Ekrem, El-A'la, El-Mubin, El-Khafi, El-Karib, El-A'ad. Evet. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ. Evet. Bunlardan ayrı olarak bir de Kur'an'da muzaf olarak gelen isimler vardır ki Tirmizi listesinde bunlar da yer almazlar. غَافِرُ الذَّمْ غَافِر شَد۪يدُ الْعِقَاب شَد۪يد Ne oldu? Evet. Cereyan kesilmedi. Benim cereyan kesildi. Fatırus semavati vel art. Fatır. Fatır'ın bir isim listesinde olmamasının ben izahını yapamam. Refi'ud derecat. Refi'. Galibun ala emri. Efendim. Kaimun ala kulli nefs. Hayrun. Hafızan. Hafız. Zul celali vel ikram. Tirmizi rivayetinde yer aldığı halde Kur'an'da isim kalıbıyla bulunmayan isimler şunlar. El-Kabıt, El-Basıt. İsim kalıbıyla bulunmaz bunlar Kur'an'da. İsim, dikkat buyurun. El-Hafid, El-Rafi, El-Mu'iz, El-Muzil, El-Adl, El-Celil, El-Ba'ith, El-Muhsi, El-Mubdi, El-Mu'id, El-Mumit, El-Vacid, El-Macid, El-Mukaddim, El-Muakhir, El-Vali, El-Muqsit, المغني الماني الدار النافع الباقي الرشيد الصبور. Bu söylediklerimizde Tirmizi ve İbn Vace rivayetlerindeki listelerde yer alan isimlerin isim kalıbıyla değil fakat fiil kalıbıyla Kur'an'da yer aldığı itirazı yapılabilir bunlara. Bu birkaç açıdan doğru değildir. Birincisi, bu listedeki 99 isimden 93'ü fiillerden ve mastarlardan isim yapma suretiyle zorlayarak da olsa bir biçimde Kur'an'a dayandırılabilir. Bu durumda rivayette yer alan 6 ismin Kur'an'da hiç olmadığı kesindir. Yani itiraz yapılabilir. Tamam, bunlar isim olarak gelmiyor ama Kur'an'da fiil olarak geliyor. Peki şunlara ne demeli? El-Hafid. Bu ne fiil olarak ne isim olarak Kur'an'da yok. El-Mani, Ed-Dar. Ne demek? Zarar veren. Böyle bir isim olabilir mi? Allah insana zarar verir mi? Efendim. En-Nafi'ye, Er-Reşid, Es-Sabur. Kaldı ki Kur'an'da Allah'a izafe edilen fiillerden isim türetmek ve bunları Esma-ül Hüsna'dan saymak mümkün değildir. Adı üstünde Esma-ül Hüsna Allah'ın en güzel isimleri. Güzel isimleri. Evet. Diğerleri Allah'ın en güzel isimleri değil, olsa olsa Allah'ın en güzel fiilleri. Ef'alül husna. El-ef'alül husna. Ef'al de çıkarılabilir. Ef'al listesi de çıkarılabilir. Ama o fiilleri, fiille isim arasında o kadar fark var ki. İsim zatın bir özelliğidir. Fiilse fiildir adı üstünde. Fiil kesilir, azalır, çoğalır. İsim azalıp çoğalır. Onun için Allah'ın fiilleri tecellisi bazen olabilir, bazen olmayabilir, azalabilir, çoğalabilir. Ama isminin tecellisi daimidir. Çünkü zatının özelliğidir. Evet. Kur'an böyle bir isimlendirme yapmamıştır. Elbet ilahi isimler gibi ilahi fiiller de vardır. Fakat bunlar Kur'an'da fiil kalıbıyla gelmiştir. İsim kalıbıyla değil. Allah'ın isimleri konusunda doğru yoldan sapmak, ilhat. Araf suresinin 180. ayeti böyle diyor. Allah'ın isimleri konusunda ilhada düşerler. Nedir bu dediğimizde, Allah'ı kendi zatına vermediği naslarda yer alan Esma-ül Hüsna içerisinde bulunmayan isimlerle adlandırmak şeklinde tefsir ediyor İmam Razi. Çok ilginç. Yani Araf suresinin bu ayetini Allah'ın isimlerinde sapmak, sapıklığa düşmek ayetini Razi gibi müfessirler Allah'ı kendi isimlendirmediği isimle anmak şeklinde tefsir etmişler. Bu çok ilginç geliyor bana. Allah'ın isimleri konusunda zaten ayet-i kerime var. Fezkurullaha kema hedakum. فَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَكُمْ فَذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ Ayrı ayrı. Allah'ı size gösterdiği gibi anın. Allah'ı size öğrettiği gibi zikredin. Demek ki Kur'an bu konuda titiz. Allah size, çocuğunuzun ismini bile hanımınıza danışmadan koymuyorsunuz. Hatta kriz çıkıyor. Rabbimize isim takmak nasıl bir şey? Onun için Allah'ın isimlerini Allah ver. Evet. Allah'ın isimleri konusunda doğru yoldan sapmanın farklı boyutlarını şu başlıklar altında toplayabiliriz. 1.
Allah'ın isim koyma yoluyla Allah'ı tanımlamaya kalkmak. Bu Allah'ı tanımanın önündeki en büyük engeldir ve onun isimleri konusundaki sapmanın birinci maddesini oluşturur. Kul haddini aşmadan bu işe kalkışamaz. 2. Allah'ın kendi zatı için seçip beğendiği isimleri veya onların manalarını reddetmek. Birinci maddenin tersi bir sapmadır. 3. Allah'ın isim ve sıfatlarını, onların içeriklerini görünür görünmez varlıklara vermek. Allah dışında herhangi bir varlığa sadece Allah'a ait olan mükemmelliklerinden birini veya birkaçını yakıştırmak, Allah'ın isimleri konusunda ilhattır, yoldan çıkmadır. 4. Allah'ın isimlerinin anlamlarını tahrif etmek ve onlara kendilerinden bulunmayan anlamlar yüklemeye veya var olan anlamlarını eksiltmeye kalkmak. 5. Esma-ül Hüsna'nın içeriğini boşaltmak. Bu genellikle mutlak tenzihe sapanların ilhadıdır. İsimsiz ve vasıfsız bir Allah tasavvurunun sonucu Allah'ın alemden bağımsız varlığını inkara çıkar. Böyle bir tasavvurda Tanrı sanal bir varlık haline gelmiş olur. Bu korkunç bir cinayettir. Zaten ilginçtir. Bazı inanç sistemleri böyle bir Tanrı'ya inanır. Hatta Yahudilikte Tanrı isimsizdir. Yahve, ey o olan, Yahve. Efendim, niye? Tanrı'nın ismini bazı hahamlardan başkası bilemez. Peki onlar nasıl öğrenmişlerdir? Bu soruya cevap yok. Peki onlardan nasıl öğrenilir? Tamamen duygusal bir mesele o da. 6. Allah'ın esmasıyla hayatın, yani bu işte Allah'ın ismi azam meselesi var ya, kültü. O bizde yok. O onlardan bize geçti. Efendim. Dolayısıyla ismi azam belli. Allah. Daha ne olsun? Allah. Allah'ın esmasıyla hayatın tüm alanlarına tecellisini inkar edip onu hayattan dışlayan bir tasavvura sapmak. Modern sekülerlik sapmanın bu türünü içinde, en yoğun biçimde barındırmaktadır demişiz. Evet. 1. Allah'a isim koymak Allah'ın hakkıdır. Öyle değil. Eş'ari'nin dediği gibi Allah'ı adlandırmakta akıl yürütmenin ve kıyas yapmanın yeri yoktur. Çok güzel. İmam Eş'ari güzel söylemiş. Kendi isimlendirmesine uyarak El-Alim deriz. Fakat El-Arif diyemeyiz. Değil mi? Allah'a El-Arif diyen gördünüz mü? Yok. Arif olmaz. Çünkü irfan aslında zahmet çekerek edilen tanıma, zahmet çekerek ulaşılan tanımaya denir. Allah tanımak için zahmet çekmez. Dolayısıyla El-Alim deriz ama El-Arif diyemeyiz. Evet, dahası Mutezile dahi Basra kolu hariç Allah'ın insan tarafından adlandırılamayacağı görüşündedir. Onun için mesela vacibül vücud, zorunlu varlık, aşkın varlık, zat, Cenab-ı Hak, şey, zatıyla kaim gibi isim, sıfat ve terkipler esmaya dahil olamazlar. Aslında bizim de dikkat etmemiz lazım. Ben de mesela Cenab-ı Hak kullanıyorum ara sıra. Bu Allah'ın esmasından değil. Allah'ın o kadar esması varken niye efendim dilimiz alışıyor ki bunlara? Yani Mevlamız diyelim, Rabbimiz diyelim, Allah'ımız diyelim. Öyle değil. Rabbimiz efendim ki Allah Resulü'nü biz bu isimle dua ederken görüyoruz. Onun için yani bu konuda ağzımızı da herhalde alıştırmamız lazım bazen. 2. Allah'ın kendisi için seçip beğendiği isimler ilahi kelamda yer almışlardır. Çünkü Kur'an'da 4 yerde El Esma-ül Hüsna'dan söz edilmektedir. Bu 4 terkipte belirlik takısıyla gelir. Bu çok önemli. Bunun anlamı öncelikle bu isimlerin bilinen ve belirlenen isimlerden müteşekkil olmasıdır. Görüşünü El-Muhalla'da İbni Hazm dillendiriyor. Gerçekten de bana çok anlamlı geldi. El takısıyla gelmesi sanki bu isimler bellidir vurgusu için. Onun güzel isimleri vardır, onu onlarla anın. Daha önce bu 4 ayeti işlemiştim. 3. Allah'ın kendisi için kullandığı isimler Kur'an'da isim sigasıyla geçerlerdir. 4. Kur'an'da Allah'a izafe edilen fiillerden isim türetmenin baştan beri bir usulü ortaya konamamıştır. Düşünsenize, eğer fiillerden isim türetmek doğruysa, tuzak kurar fiiline bakarak Allah'a el-makir. Ve mekeru ve meker Allah. Onlar Allah'a tuzak kurdular, Allah da şimdi Allah'a tuzak kuran ismini mi koyacağız? Haşa, nasıl dilimiz varsın bunu? Olur mu efendim? Yani hadi fiilden isim türetmeye kalktık. Hile yaptı fiiline bakarak. Hile yapan el-hadi. Bu ismi koyacağız. Efendim. Hadı. Huda. Hadı ismini mi koyacağız? Efendim. Çünkü Allah'a fiil olarak izafe ediliyor. Ama oradan Huda'yı Allah'a isim olarak hile yapan diyeceğiz. Olur mu? Yani yine fitneye sokan manasında, ki Allah'ın fitneye soktuğu fiil olarak kullanılıyor. El-Fatin mi diyelim? Fitneye düşüren. Allah fitneye düşürür mü? Efendim? Diyemeyiz. Efendim. Ayetleri de verebilirim bunların hepsinin geçtiği. Efendim. Şimdi o hile yapan Taha suresinin 131. ayetinde. Tuzak kuran El-Makir, efendim, Nisa suresinin 142. ayetinde geçmiş. Efendim. Fitne Ra'd suresinin 23. ayetinde. Saptırır fiili mesela el, yani yehdi men yaşa ve yudillu men yaşa. Fiil olarak geçiyor. Yudillu. Efendim. Şimdi Allah saptırır diye dal mi diyeceğiz? Eddal. Haşa. Bunu diyebilir miyiz? Böyle bir isim verebilir miyiz? Ama fiil olarak geçiyor. Yine Allah öldürür. Öyle değil mi? Efendim. Yuhyi ve yuvit. Fakat ona efendim el katil. Olur mu? Efendim. Katelehumullah. Allah onları öldürsün. Kahretsin. Var. Ama haşa, Allah'a el katil ismini verebileceğiz mi? Kim cesaret edebilir buna? Yani fiillerden isim, bakınız nasıl tehlikeye gidiyor. Bunu veremeyeceksek onu verip bunu vermememizin şeyi ne? Kuralı ne? Yani nasıl izah edilecek? Niye onu veriyoruz da bunu vermiyoruz o zaman? Bir kuralı olmasın mı bu işin? Bu kadar savruk mu olacak bu iş? Efendim? Mesela azap eder diyor Allah Kur'an'da. Ya yüzlerce yerde. Muazzib, El-Muazzib ismini koyabilir miyiz? El-Muazzib ismi. Efendim? Yine attı diyor. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Fiil bu. Fakat Allah attı. Sen atmadın, Allah attı. Şimdi Er-Rami mi koyalım? Efendim? Allah atıcı. Efendim? Yani görüyorsunuz bu konuda ciddi bir problem var. İlginç bir örnek mesela. Kur'an'ın üslubu bu konuda yol gösterici. Mesela şu ayette olduğu gibi. İnne ibadî inni enel gafurur rahim ve enne azâbi huvel azâbul elîm. Ayete dikkat edin lütfen. Evet. Kullarıma gelince 15. surenin 49. ve 50. ayetleri bu. Muhakkak ben sonsuz bağış sahibi, gafur, sınırsız rahmet kaynağıyım, rahim. Bir de azabım var ki, işte o pek şiddetli ve çok can yakıcıdır. Ve enne azabi huvel azabul eli. Huvel azabul eli. Ya muhteşem bir üslup. Şimdi dikkat, fark etti bazılarınız. Dikkat edilirse ayetin ilk kısmında Allah'ın bağışlayıcılığı ve acımasını ifade eden Esma-ül Husna'dan iki isim kullanılıyor. El-Gafur, El-Rahim. Fakat ayetin ikinci cümlesinde Allah'ın azabına mesele getiriliyor. Mesela Hüvel-Muazzib demiyor. İsim yapılmıyor. Ne diyor? Gibi bir isim kalıbıyla getirilmiyor. Aksine Allah azabı o zamiriyle zatından soyutluyor, uzaklaştırıveriyor. Zatından uzaklaştırıveriyor. Zatına yapıştırmıyor. O azap diyor. Efendim, bunun anlamı gerçekte azabın kaynağının Allah olmadı. İşin özünde azabın kaynağı kulun isyan ve günahıdır. Azabın Allah'a nispeti ancak Allah'ın izni çerçevesinde anlaşılır. İnsanın Allah'a isyana kalkışabildiği irade de bu izin çerçevesinde işlemektedir zaten. Yine şu ayette buna benzer. İ'lemû ennallâhe şedîdül ikâb ve ennallâhe gafurur rahîm. Ayete bakın. İyi bilin ki Allah'ın cezalandırması pek çetindir. Ne var ki o hep bağışlayan, hep merhamet edendir. Ayet-i Kerime. Maide suresinin 98. ayeti. Ayrıca Araf suresinin 167'siyle karşılaştırın. Allah'ın cezalandırmasının şiddetli olduğunu ifade eden ibare şedidül muakib gibi bir isim kalıbıyla gelmiyor. Şedidül ika. Nedir? Mastar. İsim kalıbıyla gelmiyor. Mastar kalıbıyla geliyor. İka. Ama bağışlayıcılığı ve merhametinde isim kalıbına geçiyor. Yani Gafur ve Rahim ismi. Dolayısıyla Rabbimizin kendi isimlendirmeleri konusundaki bu hassasiyetlere riayet eden bir esma listesi olmadıkça Esma-ül Hüsna konusunda tevakkuf etmemiz yine Esma-ül Hüsna konusundaki titizliğimizin bir gereği olmalı diyorum. Sadaka ve nataka. Ben çok yoruldum ama siz de yoruldunuz herhalde. Efendim kusura bakmayın. Eğer anlaşılamaz buldunuzsa bu tamamen benim yetersizliğimdir. Efendim. Ama bu kadar emek, bu kadar zahmet, işte anca bu kadar yapabildim. Azımı çoğalsayın. Allah kabul etsin. Rabbim esmasını layıkıyla anlayan, layıkıyla hisseden, layıkıyla yaşayan ve layıkıyla yaşatanlardan etsin. Amin. Amin.